Dördüncü ayrım. Parafillilerin nedenleri. Parafillilerin nedenleriyle ilgili olarak ortaya atılan çeşitli kuram ve hipotezler arasında en temel olanları psikodinamik ve davranışçı bakış açılarıdır. Diğer bir önemli bakış açısı ise biyolojik bakış açısıdır. Psikodinamik bakış açısı. Psikodinamik kuramcılar parafillilerin savunucu bir yapıya sahip olduğunu, egoyu bastırılmış korku ve anılardan koruduğunu ve psikoseksüel gelişimin pragenital aşamasında saplanma nedeniyle ortaya çıktığını belirtirler. Parafilis olan bir kişi geleneksel heteroseksüel ilişkilerden, hatta cinsel olmayan heterososyal ilişkilerden bile korkmaktadır. Bu kişiler cinsel ve sosyal açılardan gelişmemiş, olgunlaşmamış ve yetişkin dünyasında sosyal ve heteroseksüel birleşme için yeterli bir düzeye gelememişlerdir. Parantez içinde Lanyon 1986. Dipnotu okuyorum. Yukarıda da bahsedildiği gibi psikanalitik yaklaşımda cinsel problemlerin daha çok cinsel olmayan faktörlerle açıklanması, oysa cinsel olmayan bozuklukların genellikle cinsel dürtülerle açıklanması çok ilginçtir. Örneğin fetişist ve pedofili tanısı alan erkekler iğdiş edilme, kastrasyon kaygısı nedeniyle diğer yetişkinlerle heteroseksüel ilişkiye girmekten çok korkmaktadırlar. Kastrasyon kaygısı, teşhircilikte kişinin erkekliği konusunda emin olabilmesi için cinsel organını başkalarına göstermesine, sadizmde ise diğerlerine hükmetme ve hatta bazen onlara zarar verme davranışlarına yol açmaktadır. Gözetlemeci, kadınlarla doğrudan temasa geçme yerine seyredildiğinin farkında olmayan kadınları gözetlemeyi tercih etmektedir. Eğer seyredilmekte olan kadın birdenbire seyredildiğinin farkına varırsa, gözetlemeci kadının kendisine ilgi duyduğu sonucuna varır. Kendisine bir erkek ve bir sevgili olarak güveninin çok az olması nedeniyle de kendini tehdit altında hisseder ve cinsel açıdan daha az uyarılır. Dolayısıyla gözetlemeci, gözetlenirken yakalanma riskinin yarattığı heyecan nedeniyle değil, onu bir kadınla ilişki kurma olasılığından koruduğu ve bir kadınla temas kurmak açısından en az korkutucu yol olduğu için gizlice gözetlemektedir. Davranışçı ve bilişsel bakış açıları. Davranışçı bakış açısına göre parafiller klasik şartlanmadan, yani cinsel uyaranların toplumsal açıdan cinsel uyarılmaya yol açması uygun olmayan uyarıcılarla tesadüfen birleştirmesinden kaynaklanır. Parantez içinde Kinsey ve arkadaşları 1948, Kinsey ve arkadaşları 1954. Genç bir erkek, nedeni ne olursa olsun, siyah deri çizmeler giymiş bir kadın resmi ya da hayali ile mastürbasyon yapabilir. Davranışçı kurama göre bu yaşantıların tekrarlanması çizmelerin cinsel uyarıcı özelliği kazanmasına yol açar. Pedofili, travesti, gözetlemecilik ve teşhircilik içinde benzer açıklamalar önerilmektedir. Her ne kadar bu görüşü az da olsa destekleyen klinik vaka çalışmaları, parantez içinde örneğin McGuir, Carlis ve Young 1965 ve kontrollü deneysel çalışmalar, parantez içinde örneğin Rahman 1966 var ise de bu orgazmın şartlanması hipotezi görgül çalışmalarla çok az desteklenmiştir. Parantez içinde O'Donoghue ve Plaut 1994. Bununla birlikte daha sonra bahsedilebileceği gibi bu nedensel varsayımlara dayanan değişik terapötik stratejiler geliştirilmiştir. Parafiller ile ilgili bir başka davranışçı hipotez ise kaygı ve hayal kırıklığının bu kişilerin diğer kişilerle geleneksel bir biçimde ilişkiye girmelerini engellediği şeklindedir. Yasak seviye ilişkisine giren babaların bunu evliliklerinde ciddi problemler yaşamalarından dolayı yaptıkları düşünülmektedir. Parantez içinde her ne kadar ciddi evlilik problemleri olan babaların büyük çoğunluğu böyle yapmasa da. Bu kurama göre dini yasaklardan dolayı evlilik dışı ilişkilere giremeyen veya fahişelerle temas kuramayan bir erkek, cinsel ve duygusal doyumu kızından elde etmeye çalışırken aile dışına çıkamamaktadır. Parantez içinde Frude 1982, Lang ve arkadaşları 1990. Bununla birlikte bir dinin nasıl aile dışındaki olgun bir yetişkinle ilişkiye girmektense kızıyla cinsel ilişkiye girmeyi kabul edebileceğini anlamak mümkün değildir. Edimsel şartlanma bakış açısına göre parafillerin çoğu sosyal becerilerin yetersiz olmasının ya da aile ve akrabalar tarafından geleneksel olmayan davranışların pekiştirilmesinin bir sonucudur. Örneğin travestilerin vaka öykülerinde bunların çoğunluk çocukluklarında annelerinin giysileriyle ne kadar sevimli göründükleri hakkında övülmüş oldukları bildirilmektedir. Bilişler üzerine odaklanan hipotezlerin bazıları psikoanalitik bir yapı göstermektedirler. Örneğin davranışçı bilişsel bakış açısına sahip klinisyenlerle bazı psikodinamik görüşlü klinisyenler travestinin kişinin erkek olmanın getirdiği sorumluluklardan kaçabilmek için kullandığı bir sığınak olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla erkek bir travesti için kadın giysileri giymek, cinsel olarak uyarılmanın ötesinde önemli bir anlam taşımaktadır. Belki de cinsiyet rollerinin daha esnek olması bu erkekler için kadın giysilerinin taşıdığı anlamı değiştirecektir. Parantez içinde son yıllarda iç çamaşırları da dahil olmak üzere erkek giyiminde de daha önceden sadece kadın giyiminde kullanılan ipekli kumaşların kullanılmaya başlaması ilginçtir. Biyolojik bakış açısı. Çoğunluğunun erkek olması nedeniyle parafillerin ortaya çıkmasında temel erkek hormonu olan androjenin rol oynadığı görüşü ortaya atılmıştır. Cenin başlangıçta dişi olduğuna ve daha sonra çeşitli hormonların etkisiyle erkeğe dönüştüğüne göre ceninin gelişmesi sırasında bazı sorunlar ortaya çıkmış olabileceği düşünülmüştür. Ancak normal bir parafili tanısı almış kişiler arasındaki hormonal farklılıklarla ilgili veriler bu görüşü desteklemekte yetersiz kalmaktadırlar. Eğer zamanla biyolojik nedenler önemli hale gelse bile bu nedenler parafillerin ortaya çıkmasında çok önemli ya da en önemli rolü oynayan yaşantılar da dahil olmak üzere pek çok karmaşık nedenden sadece biri olarak kalacaktır. Parafillerin tedavisi. En yaygın olan psikanalitik bakış açısına göre parafiller eski adıyla karakter bozukluğu, yeni adıyla kişilik bozukluğundan kaynaklanır ve dolayısıyla da tedavide başarılı sonuçlar elde etmekte oldukça zordur. Mahkemeler ve halk da bu bakış açısını benimsemiş görülmektedir. Parantez içinde Lanyon 1986. Her ne kadar psikanalitik bakış açısı parafillerin nedenlerinin anlaşılması açısından etkili olmuşsa da bu bozuklukların tedavisi açısından çok az katkıda bulunmuştur. Davranış terapistleri çok derinde yatan kişilik bozuklukları görüşüyle fazla ilgilenmemişler, daha çok geleneksel olmayan cinsel örüntüler üzerinde odaklanmışlardır. Buna bağlı olarak da kişinin sadece cinsel özelliklerini değiştirmesine yönelik terapötik süreçler geliştirmişlerdir. Özellikle çeşitli tekniklerin kullanıldığı, geniş tabanlı ve çok yönlü bir tedavi uygulandığında bazı başarılar elde edilmiştir. Parantez içinde Becker 1990, Maletsky 1991, Marshall ve arkadaşları 1991. Davranış terapisinin ilk ortaya atıldığı yıllarda parafillere uygun olmayan nesne ve aktiviteleri çekici bulma şeklinde çok dar bir açıdan bakılırdı. Bu uygun olmayan nesne ve aktivitelerin çekiciliğinin azaltılabilmesi için de deneysel psikolojiye yönelen araştırmacılar itici uyarıcılarla terapi yöntemi üzerinde odaklanmışlardır. Bu yönteme göre örneğin bir çizme fetişistine çizmeye bakarken bir travestiye karşı cinsin giysilerini giydiğinde, pedofilik bir kişiye çıplak bir çocuk resmine bakarken el veya ayaklarına şok ya da mide bulantısına yol açan bir ilaç verilir. Daha sonraları bu kişilerin sosyal ortamlarda ilişki kurmakta, örneğin kısa bir konuşma yapmakta bile çok zayıf oldukları ve geleneksel cinsel aktivitelerde ise daha da zayıf oldukları, hatta hemen hiç başarılı olamadıkları fark edilmiştir. Dolayısıyla tedavide itici uyarıcılarla terapi yöntemiyle birlikte sosyal beceri eğitimi de uygulanmaya başlamıştır. Pedofili, travestizm, teşhircilik ve fetişizm de itici uyarıcılarla terapi ve sosyal beceri eğitiminin birlikte uygulandığı terapilerle bazı başarılı sonuçlar elde edildiğini gösteren çalışmalar vardır. Parantez içinde Brownell ve Hayes ve Barlow 1977, Max ve Gelder 1967, Max ve Gelder ve Bancroft 1970, Marshall ve Barabi 1990. İtici uyarıcılarla terapi yöntemi uygun olmayan nesne ve aktivitelere duyulan çekiciliği tamamen ortadan kaldıramasa da bazı vakalarda kişinin açık davranışlarını daha iyi kontrol edebilmesinde yararlı olmaktadır. Parantez içinde McConaughey 1990-1994. Parafilisi olan hastaların aynı zamanda geleneksel uyarıcılar karşısında uyarılma düzeylerinin artırılması konusunda da yardıma ihtiyaçları vardır. Orgazmik yeniden yönlendirme, belirli uyarıcılar karşısında cinsel uyarılmanın artırılmasında kullanılan davranışsal bir tekniktir. Parantez içinde Brownell ve arkadaşları 1977. Bu tekniğin uygulanmasında hastalardan, ki bunların çoğunluğu erkektir, geleneksel açıdan uygun olmayan cinsel uyaranlar karşısında gösterdikleri cinsel tepkileri, örneğin bir kadın fotoğrafı gibi geleneksel cinsel uyaranlara bakarken de göstermeleri istenir. Bu tekniğin ilk klinik uygulamasında Davison 1968, sadist fantazileri olan genç bir adama evinde aşağıda belirtilen şekilde mastürbasyon yapmasını söylemiştir. Kalmakta olduğu yurtta uygun bir ortam bulduğunda, önce sadistik bir fantazi yoluyla sertleşme olmasını sağlaması istendi. Daha sonra mastürbasyon yaparken çıplak ve seksi bir kadın resmine, ki bu hedef cinsel uyarıcıydı, bakması söylendi. Eğer bu sırada sertleşme kaybolursa yeniden mastürbasyona başlayacak hale gelene kadar sadistik fantezisine geri dönmesi, ancak mastürbasyon sırasında yine resmi kullanması istendi. Fanteziyi sadece sertleşmeyi sağlamak için kullanmasına izin verildi. Boşalma yaklaşırken mutlaka resim üzerinde odaklanması vurgulandı. Sayfa 84. Hasta bu uygulamayı yapabildi ve birkaç haftalık bir süre sonunda geleneksel resim, düşünce ve imajlarla uyarılmaya başladı. Bununla birlikte terapist, orgazmik sürecin tamamlanabilmesi için sadist imajların durdurabilmesine yönelik olarak itici uyarıcılarla terapi, parantezinde Cautela 1966 yöntemini de uygulamak zorunda kalmıştır. 1,5 yıllık izleme sonucunda hastanın geleneksel uyarıcılarla uyarılma kapasitesinin devam ettiği ancak zaman zaman sadistik fantezilerine geri döndüğü saptanmıştır. Orgazmik yeniden yönlendirme tekniğinin uygulandığı başka vakalarda da muğlak sonuçlar elde edilmiştir. Ancak davranışçı terapistler bu yöntemle ilgili çalışmalarına devam etmişlerdir. Bazı davranışçı terapistler ise bu yöntemin parafilisi olan hastaların geleneksel uyaranlar karşısında uyarılma kapasitelerinin artırılmasında en iyi tedavi seçeneği olduğuna inanmaktadırlar. Parantez içinde Abel, Mittelman ve Becker 1985. Bu bölümün başında da belirtildiği gibi parafillerin çoğu kanunlara aykırıdır ve bazıları, örneğin çocuk cinsel kötüye kullanımı gibi diğer kişiler için tehlike yaratırlar. Dolayısıyla cinsel kötüye kullanım veya tecavüz, daha sonra tartışılacaktır, suçu işleyenlerin çoğunluğu ya hapise ya da akıl hastanelerine gönderilmektedir. Parantez içinde 20. bölüme bakınız. Bu tür suçluların tedavisinde elde edilen başarı oranı değişkenlik göstermektedir. Yayınlanmış raporlara göre bu oran %90'ın üzerine çıkabildiği gibi %30'lara kadar da düşebilmektedir. Parantez içinde Marshall ve arkadaşları 1991. Yayınlanan verileri yorumlamak birkaç nedenden dolayı oldukça zordur. Bazı programlarda en problemli mahkumlar tedaviye alınırken diğerlerinde prognoz açısından en iyi olanlar, örneğin ilk defa suç işleyenler tedaviye alınmıştır. Yine bazı programlarda izleme çalışmaları yapılmış, bazılarında ise yapılmamıştır. Yıllar geçtikçe özellikle de tedavinin bitmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yeniden suç işleme eğiliminde artış gözlenmektedir. Parantez içinde Marshall ve Barabi 1990. Maddeyi kötüye kullananlarda da görüldüğü gibi cinsel açıdan suç isteyenlerde de kanuna aykırı olan davranışlarını değiştirme güdüsü çok düşüktür. Tedavi için güdülenmemelerinin temelinde problemi inkar etme, problemin ciddiyetini hafifletme, kurbanlarının güvenilir tanıklar olarak kabul edilmeyecekleri inancı ve profesyonel bir yardım almadan da davranışlarını kontrol edebileceklerine duydukları güven rol oynamaktadır. Bu nedenlerden dolayı genellikle bu kişilerin tedaviye uygun olmadıkları, parantez içinde Docker 1988, tedaviye başlasalar bile tedaviyi bırakacakları, parantez içinde Knop 1984 düşünülür. Tedavi olan güdülenmeyi arttıracak çeşitli yöntemler vardır. Parantez içinde Miller ve Rolinick 1991. Örneğin terapist kişinin bir suçlu olduğunu kabul etmek istememesine empati göstererek onun savunuculuğunun ve düşmanca tavırlarının azalmasını sağlayabilir, davranışlarını daha iyi kontrol edebilmesinde yardımcı olabilecek tedaviler hakkında bilgi verebilir, tedaviyi reddetmesi halinde karşılaşacağı olumsuz sonuçları vurgulayabilir. Parantez içinde örneğin eğer kişi zaten hapishanede ise daha kötü bir hapishaneye yollanması gibi, yeniden suç işlemesi halinde nelerle karşılaşabileceğini, parantez içinde örneğin daha ağır bir ceza verilmesi gibi anlatabilir, tedavi sonucunda ulaşabilecek olumlu sonuçlara dikkat çekebilir, paradoks bir müdahale ile kişinin tedaviye başlamaya veya devam etmeye yeterince güdülü olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu söyleyerek, hastanın direnmekte olduğu terapiste yanlış düşündüğünü kanıtlayabilmek için harekete geçmesine fırsat verebilir, cinsel uyarılması ile ilgili psikofizyolojik ölçümlerin yapılacağını ve bunların kabul etse de etmese de onun cinsel eğilimlerinin neler olduğunu belirleyebileceğini açıklayabilir. Parantez içinde Garland ve Docker 1991. Cinsel suç işleyenlerin rehabilitasyonu ile ilgili olarak elde edilen şüpheli bulgular, hapisten çıkan bu kişilerin aynı suçları tekrar işlemeleriyle sonuçlanmış ve kamuoyunun bu kişilerin yakalandıkları yere geri dönmelerinin engellenmesi yolunda baskı yapmasına yol açmıştır. Yeni kanunlarla ortaya konan bir uygulama ise olası bir tehlikenin söz konusu olması halinde zanlının nerede olduğunun polis tarafından halka duyurulmasıdır. Hatta bu kanunla birlikte vatandaşlar bu kişilerin kendi bölgelerinde yaşayıp yaşamadıklarını polis bilgisayarlarını kullanarak öğrenme hakkına sahip olmuşlardır. Megan'ın kanunları olarak da bilinen bu ve benzeri kanunlar New Jersey'de 2. sınıfa giden bir çocuğun okuldan eve dönerken vahşice öldürülmesinden sonra konulmuştur. Bu cinayeti işleyen kişi daha önce 2 kez çocuklara tecavüz etme suçundan yakalanmış ve bırakılmıştı. Bu kanun hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik işlenen cinsel suçlarda uygulanmaktadır. Parantez içinde Ingram 1996. Bu tür suçluları izlemeyi kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen bilgisayar ağı Ağustos 1996'da Başkan Clinton tarafından oluşturulmuş Böylece polisin bu kişileri ülkenin her yerinde bulabilme imkanına sahip olması mümkün olmuştur. Parantez içinde Kempster 1996. Meghan kanunu ile ilgili olarak ortaya çıkan amaçlanmayan sonuçlardan biri, yıllar önce karşılıklı rıza ile homoseksüel ilişkide bulunmaktan yakalanmış olan kişilerin polis kayıtlarında cinsel açıdan suç işleyenlerle birlikte yer almaları ve dolayısıyla topluma teşhir edilmeleridir. Her ne kadar bu kişiler yakalandıklarında geçerli olan kanunlar değişmiş ve bu yeni kanunların amacı toplumu yıllar önce karşılıklı rıza ile bir başka yetişkin ile ilişkide bulunanlardan değil, cinsel açıdan zarar verenlerden korumak olsa da bu uygulama devam etmektedir. Bu konuyla ilgili düşüncesizce yapılan ihbarlar olmaktadır. Örneğin, şimdi 90 yaşında olan bir adam, 1944 yılında bir otoparkta bir başka erkeğin bacağına dokunurken yakalandığı için bu şehvetli davranışlarından dolayı suçlanarak polis kayıtlarına suçlu olarak geçmiştir. Meghan kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte üzerinde kırmızı mürekkeple cinsel suç yazan bir zarf evine yollanmış ve daha bu kişi zarfı görmeye bile fırsat bulamadan zarf kocasının 50 yıl önce böyle bir suçtan dolayı yakalandığını bilmeyen eşi tarafından açılmıştır. Parantez içinde Ricardo ve Leeds 1997. Cinsel suç işleyenlerin tedavisinde çeşitli tıbbi müdahaleler de denenmiştir. Bir nesil önce Batı Avrupa'da kastrasyon veya yumurtalıkların alınması gibi yollara başvurulmuş ve parafilik davranışların ortaya çıkma oranında belirgin bir azalma görülmüştür. Parantez içinde örneğin Langeluddeke 1963. Ancak bu ameliyat edilen grup çok heterojen bir gruptur ve aralarında kendi rızasıyla homoseksüel ilişkide bulunan kişiler de vardır. Dolayısıyla bu ameliyat edilen grupta kaç kişinin gerçekten masum insanlara zarar veren suçluların, yani çocukları cinsel açıdan kötüye kullanma veya tecavüz etme gibi suçları olan kişilerin yer aldığı bilinmemektedir. Bir yandan net sonuçlar elde edilememesi, bir yandan bu konuyla ilgili önemli etik sorunların olması, bugün için kastrasyonun giderek daha az kullanılmasına yol açmıştır. Ancak daha sonra bahsedileceği gibi bu bozuklukların tedavisinde ilaç kullanma eğilimi halen devam etmektedir. Kanunlara aykırı olan ve sosyal açıdan da onaylanmayan parafilik davranışların kontrol altına alınabilmesi için yapılan biyolojik çalışmalar sonucunda son yıllarda giderek ilaç kullanımı da söz konusu olmaya başlamıştır. Tedavide medroksipirogesteron asetat, parantez içinde MPD veya ticari adı Depo-Provera, erkeklerde testosteron düzeyini düşürmek için kullanılmaktadır. Sertleşme ve boşalma sıklığının azalmasına yol açan bu ilacın geleneksel olmayan cinsel uyarılmaları ve bunu takip eden uygun olmayan cinsel davranışları engelleyeceği düşünülmüştür. Bu ilaçla ilgili olarak şimdiye kadar elde edilen sonuçlar çelişkilidir. Berlin ve Menike 1981, 7 ile 20 yıl arasında değişen sürelerde MPA kullanan 20 cinsel suçludan 17'sinin ilacı kullandıkları süre içinde parafilik davranışlar göstermediklerini, ancak ilacın kesilmesinden sonra gizli davranışlarına geri döndüklerini belirtmişlerdir. Bazı araştırmacılar ise daha olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Parantez içinde Green 1992, McConaughey ve arkadaşları 1988. Bu cinsel iştahı azaltan ilacın yaşam boyunca sürekli olarak kullanılması, uzun süreli kullanıma bağlı olarak kısırlık ve diyabet de dahil olmak üzere çeşitli yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açacağından pek çok etik sorun gündeme gelecektir. Parantez içinde Gun 1993. İyi bir tedavi programı her zaman için söz konusu bozukluğun çok yönlü yapısını dikkate almalıdır. Örneğin, bir teşhirci cinsel organını gösterme dürtüsüne bağlı olarak büyük bir gerilim yaşayabilir. Dolayısıyla bu kişinin cinsel olarak uyarılmasına yol açan kadınlara karşı duyarsızlaştırması yerinde olur. Artık kaygı uyandırmayacak hale gelene kadar sokakta ve diğer halka açık mekanlarda bu kadınları tekrar tekrar hayal etmek, kişinin bu kadınlarla gerçekten karşılaştığında daha rahat olmasına ve cinsel organını gösterme dürtüsünün ortadan kalkmasına imkan sağlayabilir. Parantez içinde Bond ve Hutchison 1960. Parafilisi olan diğer kişilerle çalışırken önce bu kişilerin rahatsızlık hissetmelerine yol açan sosyal durumlar ve kadınlarla ilgili özellikler sorgulanabilir. Sonra da kaygı düzeyini azaltmak amacıyla bu durum ve kadınlara karşı duyarsızlaştırılabilirler. Bu tür kişilerde sıklıkla rastlanan zorlukların aşılabilmesinde sosyal beceri eğitimi ve cinsel eğitim genellikle çok yararlı olmaktadır. Ayrıca yetişkin bir cinsel eşin varlığı düzelmenin uzun süre devam etme olasılığını arttırmaktadır. Yasak sevi tedavisinde de çok yönlü bir yaklaşım kullanılması yolunda öneriler vardır. Bu konunun tüm aileyi, mağdur olan kişi, eş ve kardeşler kapsadığı görüşü giderek yaygınlaşmaktadır. Tedavide tüm aile üyelerinin seanslara birlikte katıldığı, içgörü kazandırma yönelimli ve neden babanın birçok vakada duygusal destek ve cinsel tatmin için kızına yöneldiğini anlamakta aile üyelerine yardımcı olmaya çalışılan aile sistemleri yaklaşımı önerilmektedir. Parantez içinde Lanyon 1986. Parafillerin uygun olmayan çevresel uyarıları cinsel açıdan çekici bulma şeklinde tanımlanmasıyla birlikte 1960'lı yıllarda cinsel davranışçı bilişsel yaklaşımlar daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Terapide bazı parafillerin gelişmesinde veya sürdürülmesinde yetişkin bir cinsel eşle tatmin edici bir cinsel ilişki yaşanamamasının rol oynadığı görüşüne dayanan Masters ve Johnson yaklaşımı 1970 kullanılmıştır. Parantez içinde Marshall ve Barabi 1990. İster yatılı ister yatısız uygulanmış olsun, davranışçı bilişsel yaklaşım hiçbir tedavinin uygulanmadığı durumlara nazaran yeniden cinsel suç işleme oranının azalmasına yol açmıştır. Yeniden suç işleme oranındaki azalma, tecavüz suçu işleyenlere nazaran çocuk cinsel kötüye kullanımında daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar toplum tarafından cinsel suç işleyenlere korku ve nefretle bakılsa da, bu kişileri tedavi etmek için gösterilen çabalara değeceği, çok düşük derecede başarılı olunsa bile tedavinin bu kişiler hapisten çıktıklarında diğer kişilerin korunabilmesi için bir fırsat yarattığı göz ardı edilmemelidir. Parantezinde Prentke ve Burgess 1990. Daha önce de belirtildiği gibi cinsel suçlulara uygulanan tüm tedavilerde karşılaşılan en önemli sorun bu kişilerin suçlarını inkar etmeleri ve suçlarının sorumluluğunu almamalarıdır. Pek çok tecavüz eden ya da çocukları kötüye kullanan kişi bu davranışlarını bir problem olarak görmemektedirler. Bazıları kurbanı, hatta çocuğu çok baştan çıkarıcı olmakta suçlarlar. Birçok tecavüz eden kişi, tecavüz ettikleri kişinin bundan zevk aldığını ve hayır demekle aslında evet demek istediğini iddia etmektedirler. Bazıları ise mutsuz çocukluklarını ya da kısıtlı sosyal koşulları suçlamaktadırlar. Neden ne olursa olsun, kişi profesyonel bir yardım gerektirecek bir problemi olduğunu kabul etmedikçe tedavi imkansızdır. Hapiste olsalar bile bu kişiler tedavi talebinde bulunmadıkları sürece tedaviyi anlamazlar. Oysa toplum bu kişileri farklı bir yere oturtmakta ve bu suçluların öncelikli bir problemleri olduğunu kabul etmeleri gerektiği görüşüyle çelişki yaratmaktadır. Diğer taraftan terapistler de tedavi sırasında bu kişilerin yeniden suç işleyebileceklerine ilişkin kuşkuları olduğunda bunu bildirme zorunlulukları vardır. Parantez içinde Morenz ve Becker 1995. Bir yandan tedaviyle ilgili bütün bu zorluklar, bir yandan sadece hapsetmenin cinsel suçlular açısından hemen hemen hiçbir etkisinin olmaması bizi gerçekten çok zor bir durumda bırakmaktadır. Her ne kadar parafiller ile ilgili tartışmalar sırasında özellikle de pedofili ve yasak seviyle bağlantılı olarak birkaç kez tecavüzden bahsetmiş olmamıza rağmen aslında zorla cinsel temas çocuktan çok yetişkinlere yönelik olmaktadır. Şimdi çok önemli bir konu olan tecavüzü incelemeye başlayalım. Tecavüz. Pek çok kişi için zorlayarak tecavüz, yani istekli olmayan birisiyle cinsel birleşme kadar öfke ve yoğun duygulara yol açan pek az antisosyal davranış vardır. Tecavüzle ilgili bir diğer kategori ise reşit olmayan birine tecavüz, yani reşit olmayan bir kız ya da erkekle cinsel ilişkide bulunmaktır. Reşit olma yaşı kanunlarla belirlenir ve genellikle 18'dir. Ancak son yıllarda bu yaşın indirilmesini önerenler vardır. Reşit olmayan birinin cinsel aktivitelerinden sorumlu tutulamayacağı varsayılmaktadır. Eğer reşit olmayan kişi bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmiş olsa bile bu reşit olmayan birine tecavüz olarak değerlendirilmektedir. Reşit olmayan birine tecavüz suçu için zorlama olması gerekmez. Polise böyle bir durumun bildirilmesi yeterlidir. Biz bu bölümde zorlamalı tecavüz üzerine odaklanacağız. Suç. Bazen sadistik tecavüz olarak adlandırılan durumda tecavüz eden kişi vajene yabancı nesneler sokma ya da göğüsleri çekme veya yakma gibi davranışlarla kurbanın vücuduna ciddi derecede zarar verir. Bazı kişiler ise kurbanlarını öldürür ya da sakat bırakırlar. Parantez içinde Holmstrom ve Burgess 1980. Tecavüzün cinsel bir davranıştan ziyade şiddet, saldırganlık ya da hükmetme olarak değerlendirilmesine şaşmamak gerekir. Birçok yargı sisteminde tecavüz vajinal girişe ek olarak oral ya da anal girişleri de kapsamaktadır. Tecavüz edenin davranışlarından ziyade mağdur olan kişinin tepkilerine korku, çaresizlik, aşağılanma odaklanan Calhoun ve Atkinson 1992 her türlü cinsel zorlamayı tecavüz olarak kabul etmektedirler. Böyle genişletilmiş bir tanım mağdur olan kişiye yardımcı olabilmek amacıyla yararlı olsa da kanuni tanımlardan farklılık göstermektedir. Her ne kadar erkekler de örneğin hapishanelerde olduğu gibi diğer erkekler tarafından tecavüze uğrasalar da genelde tecavüz erkekler tarafından kadınlara yönelik olarak gerçekleştirildiğinden bizim tartışmamız da kadınlar üzerinde odaklanacaktır. Amerikalı kadınların %25'i tecavüze uğramaktadır. Parantezinde Kilpatrick ve Best 1990 ve bu tecavüzlerin %80'i polise bildirmemektedir. Zorlayarak yapılan diğer cinsel aktiviteler de dikkate alınacak olursa kız kolej öğrencilerinin %75'inin bu tür istenmeyen cinsel aktivitelere maruz kaldıklarını gösteren bulgular vardır. Parantez içinde KOS 1985.